Sevgili dinleyicim, bugünkü programımızda sizlerle birlikte Eski Antlaşma'dan Yaratılış Kitabı 4. bölüm 6. ayet ile 5. bölüm 5. ayetler arasında birlikte bakacağız. Eski Antlaşma döneminde ve bu dönemi izleyen yüzyıllarda sunulan kurbanlar hep tek bir kurbana, çarmıh üzerinde günahlarımız için kendisini kurban eden İsa Mesih'e işaret etmektedir. Gerçekten Mesih İsa'ya iman etmiş olan bir kişi hiçbir zaman kendisini ruhsal alanda başka kişilerden üstün görmez. Kendi doğruluğuyla övünmez. Çünkü kendi doğruluğunun Tanrı katında kirli, kokmuş paçavralar olduğunu bilir. Kendisini herkes gibi günahlı olarak görür. Ama günahlarının bağışlanabilmesi için kusursuz ve sonsuz kişinin kurban edilmesine ihtiyacı olduğunu kabul eder. Günahlarından dolayı ölüm yargısı altında olduğunu ve kendisinin bu yargıdan kurtulabilmesi için başka birisinin onun yerine ölmesi gerektiğini kavrar. Aynı zamanda bilir ki Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Romalılar 3. bölüm 25. ayet. Bu nedenle Paulus kainin yolundan gidenler için şöyle yazdı. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yetiştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Romalılar 10. bölüm 3. ayet. İşte günümüzde bir sürü insanın ruhsal durumu budur. Din yoluyla, dini vecibeleri yerine getirmekle, herhangi bir tapınma yerine gitmekle, kendilerini Tanrı'ya kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Hayır dostum, bu yolla ne Tanrı bizi kabul eder, ne de O'nun biz insanlardan talep ettiği doğruluğa erişebiliriz. Tanrı'nın doğruluğu, tam, kusursuz ve eksiksiz, kamil bir doğruluktur. Böyle kusursuz doğruluktan başka hiçbir doğrulukla sen Tanrı'ya yaklaşamazsın. İşte İsa Mesih sana bu doğruluğu, kendi doğruluğunu çarmıhta sunduğu kusursuz kurban sayesinde sağlayabilir. O Mesih ki, İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Romalılar 4. bölüm 25. ayet. Ne amaçla diriltildi? Bizim doğruluğumuz için, daha doğrusu ona iman edecek her kişinin Tanrı katında doğru sayılabilmesi için. Günahımızın sonucu ölümde yerimizi alan bu Mesih dirilmesiyle ona iman edenini de yepyeni ve sonsuz yaşama diriltmektedir. Kutsal Söz diyor ki, Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayet. Bu konuda kendi tecrübelerinden konuşan Pavlus, gerçek doğruluk konusunda Filipe'deki imanlılara şöyle yazdı. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan İman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Filipeliler 3. bölüm 7 ve 9. ayetler. Sevgili dinleyicim, Kain'in doğruluğu kendi doğruluğuydu. Habil'in doğruluğu ise ileride tüm insanların günahı için kendisini çarmıh üzerinde kurban edecek olan Mesih'i iman gözüyle görüp o kurbanı anımsatan kurban sayesinde belirtilen imana dayanıyordu. Bir açıdan diyebiliriz ki Habil'in doğruluğu Mesih'in ona vereceği doğruluktu. Şu anda ele aldığımız ayette Habil ile Kain'in sunularını getirmek ve tapınmak için Rabbin huzuruna geldiklerini görüyoruz. Her ikisi de aynı çevreden gelmişti. Bazı yorumculara göre bu iki kardeş ikizdiler. Bence bu görüş açısı varsayımdan ileri gidemez. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu iki kardeş birbirlerine çok yakındılar. Aynı anne babadan olmuşlar. Daha doğrusu aynı anne babanın bir parçasıydılar. Daha gerilere gitmeye gerek yok. Çünkü aile kütüğü yoktu. Tüm bu yakınlığa rağmen Habil ile Kain arasında karakter farkından ötelere giden ruhsal bir fark vardı. Önce de demiş olduğum gibi birisinin sunusu kabul edildi çünkü iman ile yaptı. Diğerinin ise kabul edilmedi çünkü imanla hiçbir ilgisi yoktu. Tanrı Kain'e ikinci bir fırsat daha veriyor. Şimdi Rab Tanrı'nın ne kadar sabırlı olduğunu göreceğiz. Bu sunu olayından sonra olaylar şöyle gelişti. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Yaratılış 4. bölüm 6 ve 7. ayetler. Sormamız gereken bir soru var. Kain neden öfkelenmişti? Öfkelendiği yüzünden belliydi. Bizim deyimimizle yüzünden düşen bin parça oluyordu. Daha sonra göreceğimiz gibi Kain bu öfkesinden dolayı kardeşi Habil'i öldürecekti. Biraz düşünüp araştırdığımız zaman görüyoruz ki, önceden tasarlanmış adam öldürme olaylarının hemen hemen hepsinin gerisinde öfke yatmaktadır. İnsanın kızgınlığı birçok gösteriyle sergilenir. Aşırı taşkınlıkla, gözdağı vermekle, ağır sövmelerle, daha ileri gidince çatışma, kakışma derken durum dayak atmaya kadar gider. Bunun sonucunda da ortaya silahla vurma durumu ortaya çıkabilir. Bu kızgınlığın etki alanı karşısındakinin canını kıymaya kadar uzanabilir. İşte Kain'in kızgınlığı bu aşamaya erişecektir. Tanrı sözünde şunlar yazılıdır. Öfke, zalim, hiddet azgındır. Ama kıskançlığa kim dayanabilir? Özdeyişler 27. bölüm 4. ayet. Rab Kain'in ne gibi bir kızgınlığa kapıldığını biliyordu. Onu bekleyen sonuçtan kurtarmak için onu doğru olanı yapmaya davet eder. Yakup mektubunda bunu şu şekilde açıklar. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yakup 1. bölüm 15. ayet. Kain'in kızgınlığı sonunda onu adam öldürmeye kadar itti. Hem de kendi kardeşini öldürdü. Ama bu kızgınlığın altında nelerin yattığını inceleyecek olursak orada kıskançlık ve gurur göreceğiz. Rab Tanrı onun uçuruma doğru gitmekte olduğunu görüp önce ne yapması gerektiğini bildiriyor. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim diye onu doğru yola getirmeye çalışır. Kain, Adem ile Havva'nın ilk oğluydu. İlk doğan aile içinde her zaman önemli konumda olur. Rab Habil'in sunusunu kabul edince Kain aile içindeki konumunu yitirdiğini sanmıştı. Rab ona şefkatle diyor ki bu konumu yitirmene gerek yok. Tek bir şey yapmalı, doğru olanı. Neydi doğru olan? Habil'in getirdiği kurban. Habil gibi günahlı olduğunu kabul ederek Rab'be gelirse Rab onu kabul edecekti. Ama Kain bunu yapacak mıydı? Hayır. Bu genç günahın kurduğu pusuya düşmek üzereydi. Rab şimdi onu uyarıyor. Günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor diyor. Sevgili dinleyicim, Rab çok ilginç bir betimleme yapıyor burada. Sanki Kain bir ev içinde güvenliktedir de kapıdan çıkarsa günah onu pusuya düşürecek. Aslında durum böyledir. Kain'in günahı sonuçlanmadı. Yani günahını eyleme dönüştürmedi. Hala geri dönüp tövbe edebilir. Bir açıdan bu genç hala Rabbin lütuf şemsiyesi altındadır. Ama kendisini kızgınlığın akımına bırakırsa o lütfun sağladığı koruma onu terk edecektir. Oradan çıkarken de günah onu pusuya düşürecek ve alt edecektir. Daha doğrusu onu mahvedecektir. Bu noktada bazı gerçekleri ışığa getirmek yerinde olur sanırım. Kutsal kitapta günah sözcüğüne ilk kez bu bölümde rastlıyoruz. Rab günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor diyor. Yani Kain günahın bilincinde değildi. Paulus Roma'daki imanlara yazarken yasa sayesinde günahın bilincine varılır dedi. Habil ile Kain'in günlerinde yasa daha verilmemişti. Ancak yasa Musa peygamberin zamanında verildi. Musa'ya verilen yasada 5 ayrı sunumdan söz edilmektedir. Bunlardan biri günah sunusudur. Ancak günahın ne olduğu yasada belirtildiği zaman günahın bilincine varıldı. Kain günah bilincine sahip olmadığı için tehlikede olduğundan habersizdi. Onu uyaracak bir ruhsal yasa olmadığı için de Rabbin kendisi onu özel olarak uyardı. Ama Kain Rabbi dinlemedi. Kutsal kitap Kain hakkında hiçbir olumlu söz söylememektedir. Yuhanna'nın ilk mektubunda sevgi hakkında yazarken sevginin tersini temsil eden Kain hakkında şöyle yazdı. Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur. Birbirimizi sevelim. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kain gibi olmayalım. Kain kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü. 1. Yuhanna 3. bölüm 11 ve 12. ayetler. Günah pusuya yatmıştı. Kain bu pusuya düşmemek için Habil'in yaptığı gibi bir kurban sunmalıydı. Rab onu uyarmıştı. Kain bu uyarıya kulak asmadı. Bir sonraki ayette önceden tasarladığını nasıl uygulamaya koyduğunu okuyoruz.
Yaratılış 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle okuyoruz.
Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken Kain kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Bu gencin küstahlığına bakın. Kime hitap ediyor? Yüce Tanrı'ya karşı böyle konuşulur mu? Bu küstah genç ne kardeşinin yaşamına ne de o yaşamı vermiş olan Tanrı'ya karşı saygı göstermesini bilmiyor. Yapmış olduğu korkunç işi saklamaya çalışıyor. Ama Rab'den bir şey saklanır mı? Rab'bin kendisi bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkartılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur dedi. Matta 10. bölüm 26. ayette bunu okuyoruz. Senin Rab Tanrı'ya karşı tutumun nedir? Günah işlediğin zaman sen de ona küstahça mı cevap veriyorsun? Ya da işlediğin günahı gizlemeye, örtbas etmeye mi çalışıyorsun? Gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur kardeşim. Hiç kimsenin bilmediğini sandığın en gizli günahını bile Rab biliyor. Rabbin senden beklediği bu yaşamdayken o günahlarının çaresine bakmandır. Çünkü ölümden sonra her günahın konusunda hesap vermek zorunda kalacaksın. Eğer günahların İsa Mesih'te bağışlanmamışsa Rabbin önünde ne diyeceksin? Günahın karşılığı ölümdür der Tanrı sözü. Hem de sonsuz ölüm. Bu dünyada günahlarına bağış sunuluyor ama ölümden sonra günahların bağışı olamaz. Gizli olsun ya da açık, her günahın için senden hesap sorulacak. Sakın Kain gibi olma. Onun gibi sen de günahlarını örtbas etmeye çalışıp, kardeşimin bekçisi miyim diye küstahlık etme dostum. Yaratılış 4. bölüm 10. ayette ise şöyle devam eder. Kain, Rab'be karşı böyle küstahça cevap verince, Rab ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. İbraniler mektubunda Mesih İsa'ya iman etmiş kişilere hitaben şöyle yazar. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kanına yaklaşın. İbraniler 12. bölüm 24. ayet. Evet, Habil'in kanı bir adamın öldürüldüğünü haykırır. Hem de suçsuz bir adamın. Ama Habil kusursuz değildi. Habil, Rab'be olan imanından dolayı öldürüldü. Mesih İsa'nın kanı ise dünyanın günahını temizlemek için döküldü. İsa Mesih günahsızdı ve günahlılar için öldürüldü. Kusursuzdu ve ölüm yargısı altında yaşamakta olan bizleri özgür kılmak için öldürüldü. Habil, doğruluk uğruna ölecek olanların ilkiydi. Kadının soyu ile iblisin soyu arasındaki savaş tüm yoğunluğu ile başlamıştı. Yaratılış 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Rab Kain'e şöyle söylüyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Daha önce Adem'in günahı yüzünden tüm evren lanetlenmişti. Şimdi ise Kain'in adam öldürme günahı yüzünden toprak özel olarak lanet altına girmiştir. Dünyanın bazı yörelerinde toprak en bol ürününü verirken, dünya nüfusunun 1/3'ü açlık içinde kıvranmaktadır. 2/3 ise yarı açlık içindedir. Dünyanın bir kıtasında köpek ve kediler mamalarla beslenirken, başka bir kıtasında ayda bir kez bile et yüzü görmeyen aileler yaşamaktadır. Dünyanın bazı kentlerinde yemek artıkları çöp bidonlarından taşarken, başka kentlerde senin benim gibi insanlar çöp bidonlarında artıklar arasında yiyecek bir şey aramaktadır. İnsan bu haksızlıkların hesabını bir gün verecek ve inanıyorum ki vermeye başlamıştır bile. Herhalde Habil'in kanı bol ürün alındığı yerlerin ortasından seslenmektedir. Yaratılış 4. bölüm 13. ayette Kain, cezam kaldıramayacağım kadar ağır diye karşılık verdi. Onun cezası kaldıramayacağı kadar ağır olmasına rağmen Rab'den kendisini affetmesini dilemiyor, hala Rab ile pazarlığa girmeye çalışıyordu. Acaba Kain neden günahından tövbe etmedi? Neden kendisini Rabbin merhametine teslim etmedi? Cezası kaldıramayacak kadar ağır olduğu için Kain Rab'be dönseydi, Rab ona bir kurtarıcı verecekti. Yaratılış 4. bölüm 14. ayette devam eder. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacağım. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni. Kain Tanrı'dan ayrılacağını artık anladı. İşte olup biten tam olarak buydu. Ama göreceğimiz gibi Tanrı onu koruyacaktır. Oldukça ilginç bir şekilde. Tanrı öldüren birisini katili koruyor. Bunu pek anlayamıyoruz değil mi? Ama Rab ileride göndereceği kurtarıcıya bakıyordu. Yaratılış 4. bölüm 15. ayette şöyle devam ediyor. Bunun üzerine Rab, seni kim öldürürse ondan 7 kez öç alınacak dedi. Kimse bulup öldürmesin diye Kain'in üzerine bir nişan koydu. Onun üzerine ne gibi bir nişan koyduğunu bilmiyorum. Aslında bilmek de istemiyorum. Bu gibi yararsız ayrıntılar üzerinde kafa yormak bence gereksizdir. Ne yazık ki birçok kutsal kitap uzmanı bu ince ayrıntılar üzerinde kafa yorup yorumlar yapmaktadırlar. Önemli olsaydı Rab bunu zaten kendi sözünde açıklardı. Önemli olan Rabbin Kain'i korumasıydı. Ben buna şaşırıyorum. Bu genç önce Rabbi hoşnut etmeyecek şekilde sunu getirdi. Ve daha sonra da kardeşini öldürdü. Bu olay onun günahlı doğasını açığa çıkartır. Yaratılış 4. bölüm 16. ayette Kain Rabbin huzurundan ayrıldı, Aden bahçesinin doğusunda Not topraklarına yerleşti diye yazmaktadır. Bundan sonra Kain Rab'den ayrı durumda kendi kafasına göre Not topraklarında yaşayacak, yetiştireceği soy da kendisi gibi çaresiz ve tanrısız durumda yaşayacaktır. Not sözcüğünün anlamı aylak demektir. Günümüzde 21. yüzyılda da Not topraklarında aylakça yaşayan birçok insan var. Yüreklerinde Tanrı yoktur deyip de her şeyin bir rastlantı sonucu ortaya çıktığına, hayatın bu dünyada başlayıp yine bu dünyada bittiğine inananların sayısı maalesef az değil. Coğrafi açıdan bu topraklar nerede diye bana sormayın. Bunu bilmiyorum. İnanıyorum ki bilen de yok. Adem bahçesinin doğusunda bir yerdeymiş. Adem bahçesinin doğusu bir deyim haline gelmiştir. Sevgiden yoksun, kabul edilmeyen, istenilmeyen kişilerin Aden bahçesinin doğusunda oldukları mecazi anlamda kullanılmaktadır. Kain kendi isteğiyle oraya gitti. Birçok insan bugün de Not diyarına kendi istekleriyle ne yazık ki gitmektedir. Tanrı'nın zengin bereketlerinden bu insanlar kendilerini mahrum etmektedirler. Siz de onların arasında mısınız? Not topraklarından, Tanrı'dan uzak, onun sevgisinden mahrum bir şekilde mi yaşıyorsunuz? Bu durumun devam etmesine gerek yok. Şimdi, şu anda günahlarınızı açıkça Tanrı'ya itiraf edip İsa Mesih'te bağış ve kurtuluş bulabilirsiniz. Onun sunduğu sunu sayesinde sevgili olan da kabul edilebilirsiniz kutsal kitaba göre. Yaratılış 4. bölüm 17. ayette kutsal kitap devam edip diyor ki, Kain karısıyla yattı. Karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kain o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Burada sözü edilen Hanok, İbraniler mektubunda adı geçen Hanok değildir. Öbür Hanok daha sonra doğacaktır. Kentlere, mahallelere ve sokaklara isim vermek insanın tarih boyu değişmeyen bir alışkanlığı olmuştur. Kain kurduğu kente kendi oğlunun adını koymuş ama bu olay kentin önemini ya da özelliğini değiştirmemiştir. Ülkemizde de kentlere, mahallelere, caddelere ve bulvarlara ünlü kişilerin adları verilmektedir. Kain bir kent kurdu. Günümüzde kentleşme en büyük sorunları yaratmaktadır. Büyük kentlere gittiğim zaman insanlar burada nasıl yaşıyorlar diye kendime soruyorum. Su sorunu, elektrik sorunu, konut sorunu var. Geçen yaz ellerinde bidonlarla kuyruklara geçmiş halkı görünce, "Hayrola yine benzin sorunu mu var?" diye sorunca, "Hayır kardeşim, burada su sorunumuz var." diye cevap verdiler. Tabii şaşırıp kaldım. Fırat ve Dicle nehirlerini dizginleyip binlerce hektar alana su verebilen bu ülkenin nasıl oluyor da en önemli kentlerinde hala su sorunu oluyor şaşıyorum. Kentleşmeden dolayı diye yanıt verebiliriz. Kain'in başlatmış olduğu kentleşme hala sorunlar yaratmaktadır. Kain'in soyu ise bize şöyle aktarılıyor Yaratılış 4. bölüm 18 ve 19. ayetlerde. Hanok'tan İrat oldu. İrat'tan Mehuyael, Mehuyael'den Metuşael, Metuşael'den de Lemek oldu. Lemek iki kadınla evlendi. Birinin adı Ada, öbürünün ise Silla'ydı. Burada isimlerin sıralanmasına ara verip bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk kez burada birden fazla kadınla evlenildiği kaydedilmektedir. Bu Rabbin isteğine karşıdır. Rab Havva'yı Adem'e uygun bir eş olarak verince, Yaratılış 1. bölüm 24. ayette, Adam anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacak denmişti. Bu sözde birden fazla eşe yer kalmamaktadır. Bir adam evleniyor ve karısıyla bir beden oluyor. Bir ikinci eş daha alırsa onunla da mı bir beden olacak? Ya da 3-4 karısı olursa hangisiyle bir beden olacaktır? Kain'in tanrısız soyu evliliği de yozlaştırmayı başarmıştı. Lemek'in iki karısından birisinin adı Ada'ydı. Bu ismin anlamı zevk ya da süs olarak çevrilebilir. Silla adının anlamı ise saklanmaktır. İsimlerden fazla bir anlam çıkartmak istemiyorum. Ama daha önce demiş olduğum gibi o dönemlerde isimler insanın karakter özelliklerine göre verilirdi. Bu isimler yeni doğan bebeğin anne babasının görüşü ve beklentisinde ne gibi bir kişi olacağına göre verilirdi. Zevk ve saklamak. Bu isimler hiç de iç açıcı isimler değildi. Lemek'in karılarından biri olan Ada Yaval'ı doğurdu. Yaval sürü sahibi göçebelerin atasıydı. Bunu Yaratılış 4. bölüm 20. ayette görmekteyiz. Bazen merak ediyoruz. Arabistan'ın Bedevileri, Orta Asya'nın göçebe kabileleri ve Çingeneler nereden gelmektedirler? İşte burada ilk göçebelere rastlamaktayız. Yaratılış kitabına başlarken demiştim ki, bu kitap başlangıçlar kitabıdır. Burada göçebelerin başlangıcına tanık oluyoruz. Bunlar sadece çadırlarda yaşayan insanlar değil, aynı zamanda sığır yetiştiren ve çadırlarda yaşayan göçebelerdi. Şimdi isimleri karıştırmamak için sıralama yapayım. Lemek'in iki karısı var. Birisinin adı Ada, öbürününki ise Silla. Ada doğum yapıyor, ilk doğurduğu Yaval. Kardeşinin adı Yuval'dı. Yuval, lir ve kaval çalanların atasıydı. Bunu da Yaratılış 4. bölüm 21. ayette okuyoruz. Burada müzisyenlerin başlangıcını görmekteyiz. Yaratılış 4. bölüm 22. ayette şöyle devam ediyor. Silla, Tuval Kain'i doğurdu. Tuval Kain'in tunç ve demirden çeşitli kesici aletler yapardı. Tuval Kain'in kız kardeşi Naoma'ydı. Şimdi Lemek'in öbür karısından doğan çocukları ele alıyoruz. Evet, tekrar edeyim. Lemek'in iki karısı vardı. Biri Ada, öbürü Silla. Silla'nın ilk oğlu Tuval Kain, demircilerin atası oldu. Yaratılış 4. bölüm 23. ve 24. ayetlerden okumaya devam ediyorum. Lemek karılarına şöyle dedi. Ey Ada ve Silla, beni dinleyin. Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdüm. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdüm. Kain'in 7 kez öcü alınacaksa, Lemek'in 77 kez öcü alınmalı. Gelişen olaylardan görebiliyoruz ki, Kain tümüyle hayırsız çıkmıştı. Onun kötü tohumundan ve tutumundan daha çok kötülük dünyaya yayılmaya başlamıştı. Kain'in soyundan gelen Lemek ne yaptı? O da atası Kain gibi bir adam öldürdü. Ama bu kez bir sebep veriliyor. Görünüşte Kain, kardeşi Habil'i sebepsiz yere öldürmüştü. Lemek ise bu genç onu hırpaladığı için kalkıp genci öldürdü. Kain'e bir şey olmadığını görmüştü. Kain adam öldürünce Rab onun üzerine bir işaret koymuştu. Her kim Kain'i öldürürse ondan 7 kez öç alınacaktı. Bu kez Lemek kendi başına buyruk kesilip karılarına durumu açıkladı. Madem ki Kain'i öldürenden 7 kez öç alınacak, beni öldürecek olandan 77 kez öç alınacak diye kendisi bir buyruk çıkarttı. İnanıyorum ki burada Lemek'i Rab korumuyor. Çünkü buyruğu çıkaran Rab değil, Lemek'tir. Rab Kain için özel bir durumda özel bir koruma sağlamıştı. Burada Adem'in ilk oğlu Kain'in kötü soyunu bırakıp iyi tohuma, iyi soya dönelim. Yaratılış 4. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle yazmaktadır. Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kain'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rab'be yakarmaya başladı. Açıkça görülüyor ki insanların Rab'be yakarmaya başladığının başlangıcıydı bu. Bir sonraki bölümde Şit'in soyuna bakacağız. Yaratılış kitabının ilk kesimi, yani 1. bölümden 11. bölüme kadar dünya olayları ile ilgilidir. Önce yaratılış olayını, sonra insanın günaha düşmesini okuduk. Şimdi de 5. bölümden 9. bölüme kadar dünyayı su altında bırakacak olan tufan olayını okuyacağız. 5. bölümde Adem'in oğlu Şit yoluyla gelen soyu hakkında genel bilgi verilir. İsimler sayılır. Bir önceki bölümde Kain'in soyu hakkında bilgi verilmişti ve artık ona dönmeyeceğiz. Ancak Şit'in soyunu izlerken yolumuz Kain'in soyuna düşerse ondan söz edeceğiz. 5. bölüme baktığımızda ruhsal çöküntüye uğramamak imkansız. Kutsal kitaba baktığımızda insanı en çok hayal kırıklığına uğratan bölümlerden biridir bu bölüm. Bunun nedeni tüm bölümün ölüm korkusuyla dolu oluşudur. Nasıl mı? 5. bölümü okurken insan kendini bir mezarlıktaymış gibi hisseder. Biraz gerilere gidersek Rab Adem'e ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün demişti. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette bunu görüyoruz. Bu bölümde göreceğimiz gibi Adem de, onun soyundan gelenler de
bir bir öleceklerdir. Paulus Korint'teki imanlara yazarken Adem'de herkes öldüğü gibi terimini kullandı. Yaratılış 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bakın neler yazıyor. Adem soyunun öyküsü. Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara insan adını verdi. İnsanın sonraki nankörlüğüne rağmen Rab onları kutsamıştı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı, kutsadı ve onlara insan adını verdi. Burada sözü edilen insan sözcüğü aslında Adem demektir. İbranice'de hem erkek hem de kadın aynı sözcükten türemiştir. Kadın, Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığına göre her ikisine de Adem demek yerinde olur. Bu deyiş kadını daha aşağı bir varlık olarak göstermez. Aslında adamın eksik olduğunu ve kadının ona gerekli bir kişi olduğunu belirtir. Adem soyunun öyküsü diye başlar bu bölüm. Bu acayip terim bir kez daha tekrarlanır. Yeni antlaşma kesiminin başında İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt diye başlar. Matta'daki yaratılış kitabında Adem'den gelen iki ayrı soy kütüğü olduğunu gördük. Bu ileride tekrarlanacaktır. Bir kütükten Rab İsa Mesih gelecektir. İki soy arasında sürekli çatışma olacak. Biri Mesih'e ve onun doğruluğuna bağlı, öbürü ise şeytana bağlı olacaktır. Şimdi izlemekte olduğumuz soy kütüğü Adem'in oğlu Şit'in soyudur. Mesih bu soydan gelecektir. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi diye yazmaktadır. Yaratılış 5. bölüm 3. ayette. Şit adının anlamı bağışlamaktır. Adem onun yaratıcısı olan Tanrı'nın suretinde yaratılmıştı. Şimdi de Adem'in suretinde bir oğul dünyaya geliyor. Bilmiyorum burada fiziksel mi yoksa ruhsal mı bir benzeyiş söz konusudur. Bunu izleyecek olaylara bakarsak bunun ruhsal bir benzeyiş olduğunu kabul edebiliriz. Adem'in yaşı hakkında bir sürü tartışmalar oldu. Acaba Tanrı Adem'i yarattığında onu kaç yaşında yarattı? Öyle ya, Adem bir bebek olarak dünyaya gelmediğine göre kaç yaşında yaratıldı? Yani onun kalıbı ergin bir insan kalıbı olarak mı yapıldı? Yoksa bir bebek kalıbı olarak mı? Gerçeği söylemek gerekiyorsa Tanrı onu istediği kalıpta yaratabilirdi. Onun burnuna üflediği anda Adem yaşayan bir can oldu. O anda onun hayatı başladı. Rab ona yaşam vermeden önce ister bir bebek kalıbında, ister ergin kalıbında olsun yine de cansız bir kalıptı. Bence Adem'in hayatı ona can verildiği an başladı. Şöyle diyebiliriz, Adem canlı bir yaratık olduktan 139 yıl sonra kendi suretinde bir oğula sahip oldu. Adem Tanrı'nın suretinden yaratıldı. Adem'in oğlu ise babasının suretinden doğdu. Sonra Adem'e ne oldu? Yaratılış 5. bölüm 4. ve 5. ayetlerde bakın neler yazıyor. Şit'in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. İşte sevgili dostum burada mezarlık yolu göründü. Adem'in öleceği önceden Rab tarafından bildirilmişti. Aradan yaklaşık 900 yıl geçtikten sonra Rabbin dediği oldu. Tanrı'nın dediği her zaman olur.